bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, Italo Calvino, Can Yayınları 3. Basım 2000. Türkçe'ye çeviren Ülker İnce. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Mart 2007. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcusu, kazandığı uluslararası başarıyla kısa sürede 15 dile çevrildi, çağdaş İtalyan romanının kapandığı inden çıkmasına katkıda bulunmuş bir yapıt. Bu başarıya yıllar sonra ancak Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanı erişebildi. Siz bir okursunuz. Italo Calvino'nun bu adı uzun romanını nasıl okuyacaksınız? Yazar bu soruyu daha ilk satırlarda soruyor. Bir sedire uzanarak mı, bir koltuğa kaykılarak mı, yoksa amuda kalkarak mı? Öte yandan Calvino'yu tanıdığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir Kış Gecesi, yazarın yazdığı bütün romanlardan alabildiğine değişik bir roman. Bu kitabın konusu roman sanatı. Daha açık söylemek gerekirse yazmak. Yazar Bir Kış Gecesi ile ve Bir Kış Gecesi'nde bir edebiyat kazı bilimcisi gibi roman kazısı yapıyor, okuma eylemini irdeliyor. Sizler, bayanlar, baylar, okur kimliğinizle bu romanın en önemli kahramanısınız. Bu nedenle yayıncı olarak sizi uyarmayı gerekli görüyoruz. Italo Calvino aynı zamanda okurun da kazısını yapıyor elinizdeki kitapta. Bu adı uzun romanı, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcuyu hala okumak istiyor musunuz? Italo Calvino, 15 Ekim 1923'te Küba'nın Santiago de las Vegas kentinde doğdu. Genç yaşta Küba'dan İtalya'ya göç eden Calvino, kurmaca yazarlığının yanı sıra Komünist Parti üyeliği, Eunadio Yayın Evi'ndeki görevi, gazetelerle çeşitli dergilerdeki yazıları aracılığıyla 2. Dünya Savaşı sonrası İtalyan kültürünün en önemli adlarından biri oldu. İlk yapıtlarından başlayarak İtalya'nın en önemli yazarları arasına giren Calvino, İtalya'da birçok edebiyat ödülü kazanmış ve 1960 yılında yayımlanan I Nostri Antenati, Atalarımız adlı kitabında yer alan fantastik öyküleriyle uluslararası bir ün kazanmıştır. 1950'lerde fantezi ve alegoriye yönelen Calvino, yazdığı üç anlatıyla dünya çapında adını duyurdu. İkiye bölünen Vikont, Ağaca Tüneyen Baron ve Var Olmayan Şövalye. Calvino'nun bilinç akışı yöntemiyle yazdığı ve evrenle insanların yaratılışını konu alan kozmokomik öykülerden Marco Polo-Kubilay Han ilişkisi çerçevesinde arzu, bellek, yaşam, ölüm gibi temaları büyük bir incelik ve şiirsellikle işlediği Görünmez Kentlere, yazma ve okuma etkinliğini, okurun anlatı sanatıyla karmaşık ilişkisini ele aldığı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcudan, İtalyan masallarını derlediği ve kendisi açısından bir tür anlatıda ekonomiklik alıştırması olan Fiabe Italiane'ye, İtalyan masalları, birçok yapıtı içeren yazarlık yaşamının son ürünü Amerika dersleridir. Calvino, 19 Eylül 1985'te geçirdiği beyin kanaması sonucu Siena'da ölmüştür. Daniel Ponchirolli için. Birinci bölüm. Italo Calvino'nun yeni romanı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu romanını okumaya başlamak üzeresin. Gevşe. Dikkatini topla. Bütün öteki düşünceleri sav kafandan. Çevrendeki dünya bırak silinsin. En iyisi kapıyı kapatmak. Yan odadaki TV hep açık. Hemen ötekilere söyle. Hayır, ben televizyon izlemek istemiyorum. Sesini yükselt. Yoksa seni duymazlar. Okuyorum. Rahatsız edilmek istemiyorum. Belki duymadılar. Onca gürültünün arasında daha yüksek sesle söyle. Bağır. Italo Calvino'nun yeni romanını okumaya başlıyorum. ya da istersen hiçbir şey söyleme. Belki seni rahat bırakırlar. En rahat duruş biçimini bul. Oturmak mı olur, yayılmak mı, kıvrılmak ya da kalas gibi uzanmak mı? Kalas gibi sırt üstü mü, yan mı, karın üstü mü? Bir koltukta mı, bir kanepede mi, bir salıncaklı sandalyede mi, sandalyenin açılır kapanırında mı, ayak yastıklısında mı? Bir hamakta mı, hamağın varsa? Yatağının üzeri de var, kuşkusuz, içi de. Ellerinin üzerinde yoga yapar gibi baş aşağı bile durabilirsin. O zaman kitap da baş aşağı olacak elbet. Okumak için en iyi duruş biçimini bulmak kolay değildir, evet. Eskiden ayakta bir sehpaya dayayarak okurlardı. İnsanlar ayakları üzerinde hiç kımıldamadan durmaya alışkındılar. At sırtında oturmaktan yoruldukları zaman böyle dinlenirlerdi. At sırtında kitap okumak hiç kimsenin aklına gelmemişti ama bugün atın eğrine oturup kitabı yelesine dayamak ya da belki de özel bir koşumla kulağına tutturmak sana ilginç geliyor. Böyle ayakların üzengilerde okumak çok rahat olmalı. Okumaktan tat almanın ilk koşuludur ayaklarını yerden kesmek. Ne bekliyorsun? Uzat bacaklarını. Haydi uzat. Ayaklarını bir yastığın üzerine koy. Olmadı. İki yastığın. Kanepenin kollarının, koltuğun kollarının, sehpanın, masanın, piyanonun, dünya kürenin üzerine koy. İlkin ayakkabılarını çıkar. İstersen bacaklarını havaya dik. Olmadı. İndir. Dikilme orada öyle canım. Bir elinde ayakkabılar, bir elinde kitap. Işığı ayarla ki gözlerin zorlanmasın. Bunu şimdi hemen yap. Yoksa bir kez okumaya daldın mı hiçbir şey seni yerinden kımıldatamayacak. Aman sakın sayfa loşlukta kalıp da gri bir fon üzerinde fare ordusu gibi hepsi aynı biçimde kara harflerden oluşan bir pıhtıya dönüşmesin. Ama dikkat! Sayfanın üzerine düşen ışık çok güçlü de olmamalı. Kağıdın acımasız beyazı üzerinde parlayıp güney öğlelerinde olduğu gibi harflerin gölgelerini kemirmesin. Okumanın nelerin yarıda kesebileceğini önceden düşünmeye çalış. Sigara şuracıkta olmalı içiyorsan. Gül tablası da. Başka? Çişin var mı? Peki, kendin bilirsin. Şu kitaptan özellikle bir şey beklediğin yok. Hiçbir şeyden bir şey bekleyecek cinsinden biri değilsin ilke olarak. Senden genç ya da yaşlı insanlar var. Kitaplardan, insanlardan, yolculuklardan, olaylardan, yarının onlara hazırladığı sürprizlerden olağanüstü deneyimler bekleyerek yaşayan... Ama sen onlardan değilsin. Beklenecek bir tek şey vardır. Olabileceklerin en kötüsünden yakayı kurtarmak. Bunu bilirsin. Vardığın sonuç budur. Kişisel yaşamında, genel konularda, hatta uluslararası işlerde. Ya kitaplar? Bütün öteki alanlardan bir şeyler beklemek zevkinden yoksun olduğun için gençlik çağına özgü bu zevki kitap gibi özellikle sınırlandırılmış bir alanda kendine tanıyabileceğine inanıyorsun. Bu konuda şansın yaver gidebilir de, gitmeyebilir de ama düş kırıklığı tehlikesi ciddi değildir. Evet, sonra bir gazetede yıllardır kitabı yayınlanmamış olan Italo Calvino'nun yeni kitabı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcunun Çıktığı haberi ilişti gözüne. Kitapçıya gidip bu cildi satın aldın. Aferin. Dükkanın vitrininde aradığın kitabın başlığını taşıyan kapağı hemen buldu gözlerin. Bu göz izini sürerek güç bela ilerledin dükkanda. Masaların, rafların üzerinden sana kaş çatıp gözdağı vermeye çalışan okumadığın kitapların oluşturduğu kalın barikatı geçtin. Ama bu huşu duygusuna asla pabuç bırakmaman gerektiğini biliyorsun. Onların içinde okumana gerek olmayan kitapların, okumak için değil başka amaçlar için yazılmış kitapların, yazılmadan okunmuş kitaplar sınıfına girdikleri için kapağını bile kaldırmadan okuduğun kitapların kim bilir kaç evlek tuttuğunu biliyorsun. Böylece surların en dış duvarını geçtin ama o zaman da bir taneden fazla hayatın olsaydı kesinlikle okuyacağın ama ne yazık ki günlerin sayılı olduğu için okuyamayacağın kitapların piyadeleri saldırdı üzerine. Hızlı bir manevrayla onlardan sıyırttın ama daha önce okunması gereken öteki kitaplar olmasaydı okumaya niyetlendiğin kitapların, şimdi çok pahalı olan ve ucuzlamasını bekleyeceğin kitapların, gene öyle olup da ucuz baskısının çıkmasını bekleyeceğin kitapların, birinden ödünç alabileceğin kitapların, herkesin okuyup da senin de okumuş kadar olduğun kitapların, mızraklı erlerinin içine dalarsın. Bu saldırıyı savuşturup kalenin kulelerinin dibine gelirsin, oraları da başka birlikler tutmuştur. Yıllardır okumayı düşündüğün kitaplar, yıllardır arayıp da bulamadığın kitaplar, şu an üzerinde çalıştığın şeyle ilgili kitaplar, gerektiğinde elinin altında olsun diye sahip olmak istediğin kitaplar, belki de bu yaz okumak için bir kenara ayırabileceğin kitaplar, raflarındaki öteki kitapların tamamlayıcısı olarak gereksindiğin kitaplar. sende birden haklı bir nedeni kolayca bulunamayacak açıklanması olanaksız bir merak uyandıran kitaplar. Şimdi artık sıra sıra dizilmiş o sayısız savaş birliklerini tek bir safa indirdin. Kuşkusuz çok geniş ama gene de sonlu sayılarla ifade edilebilecek bir saf. Gel gelelim bu göreli rahatlama da çok eskiden okunmuş ve yeniden okunmasının zamanı gelmiş kitaplar ile hep okumuş gibi yaptığın artık oturup gerçekten okumanın zamanı gelmiş kitapların tuzağına düşer. Hızlı bir zikzak çizip onlardan kurtulur bir sıçrayışta ya yazarı ya da konusu ilgisini çeken yeni kitapların bulunduğu kaleye dalarsın. Bu kalenin içinde bile savunma safları arasında bazı atlamalar yapabilir, onları ikiye bölebilirsin. Yazarı ya da konusu, senin için ya da genellikle yeni olmayan kitaplar. Yazarı ya da konusu, hiç değilse senin için hiç bilinmeyen kitaplar. Onların ilgisini çekmesinin nedenini yeni olan ile yeni olmayana karşı duyduğun istek ve gereksinimle açıklarsın. Yeni olmayan da yeniyi, yeni de yeni olmayanı bulma isteği. Bütün bunlar şu anlama gelir. Kitapçıda sergilenen kitapların başlıklarına şöyle hızlıca bir göz attıktan sonra yeni çıkmış olan Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcunun dizildiği rafa yöneldin. Bir tanesini alıp ona sahip olma hakkının kesinleşmesi için kasaya götürdün. Çevrendeki kitaplara bir kez daha şaşkın bir bakış fırlattıktan sonra ya da daha doğrusu sen kitapları değil kitaplar sana belediyenin köpekhanesindeki kafeslerinden eski bir dostlarını tasmalanmış efendisinin ardı sıra giderken görüp onun yardımına koşan köpeklerin şaşkın bakışıyla baktı, çıkıp gittin. Yeni çıkmış bir kitaptan bambaşka bir tat alırsın. Alıp götürdüğün şey yalnızca bir kitap değil, onun yeniliğidir de. Fabrikadan yeni çıkmış bir nesnenin yeniliğinden farksız bir şeydir bu. Kitaplıkların hızlı sonbaharında üzerlerini kaplayan toz tabakası sararıncaya, üst kenarına isli bir tül ininceye, kapaklarının köşeleri kulak gibi kıvrılıncaya kadar sürecek bir tazelik. Hayır, sen hep gerçek yenilikle karşılaşacağını umuyorsun. Bir kez yeni olduğu için hep yeni kalacak bir yenilikle. Yeni basılmış bir kitabı okuyunca bu yeniliğe hemen anında yakalamak için hiç çaba göstermek zorunda kalmadan, peşinden koşmadan sahip olacaksın. Bu kez de öyle olacak mı acaba? Hiç bilinmez. Dur bakalım nasıl başlıyor? Belki de daha kitapçıdayken karıştırmıştın sayfalarını. Yapamadın mı yoksa? Üzerine zırh gibi selofan kağıdı geçirildiği için. Şimdi otobüstesin, kalabalığın arasında dikiliyor, bir elinle otobüsün kayışlarından birine tutunurken serbest olan elinle paketi açmaya çalışıyorsun. Tıpkı bir yandan muz soymaya, bir yandan da ağaca tutunmaya çalışan bir maymuna benzer hareketler yapıyorsun. Aman dikkat, çevrendekileri dirsekledin, hiç değilse özür dile. Ya da belki de kitapçı kitabı sarmadı, bir poşete koyup verdi. O zaman işin daha kolay. Direksiyondasın, bir trafik ışığında durmuşsun. Kitabı poşetten çıkarıp üzerindeki saydam kılıfı sıyırarak ilk satırları okumaya başlıyorsun. Arkandan bangır bangır korna çalıyorlar. Yeşil yandı, trafiği tıkıyorsun. Masandasın, kitabı sanki rastlantıyla iş kağıtlarının arasına koymuşsun. Bir ara bir dosyayı kaldırıyor, kitabı karşında buluyorsun. Dalgın dalgın açıyor, dirseklerini masaya dayıyor, başını yumruk yapılmış ellerinin arasına alıyor, sanki büyük bir dikkatle kağıtları incelermiş gibi görünerek romanın ilk sayfalarına göz atıyorsun. Giderek iskemleye yerleşip kitabı burun hizana kaldırıyorsun, iskemleyi geriye kaykıltıp arka ayakları üzerinde durduruyorsun. Masanın yan çekmecelerinden birini açtın, ayaklarını dayamak üzere. Okurken ayakların duruş biçimi her şeyden önemlidir. Bacaklarını masanın üzerine, gönderilecek dosyaların üzerine uzatıyorsun. Ama bu biraz saygı eksikliği anlamına gelmiyor mu? Saygı dedimse işine karşı değil. Hiç kimse senin mesleğindeki yeterliğini yargılama savında bulunmuyor. Ulusal ekonominin, uluslararası ekonominin basbayağı büyük bir bölümünü oluşturan o üreticilikten yoksun etkinlikler sisteminde senin görevlerinin yeri olduğunu kabul ediyoruz. Kitaba karşı. Çalışmanın ciddi bir iş olduğunu, hem kendin için hem başkaları için gerekli ya da hiç değilse yararsız olmayan işler yapmak, bilerek ya da hiç düşünmeden anlamına geldiğini düşünen insanlar tayfasındansan, ister istemez işin daha da zor. O zaman bir muska ya da tılsım gibi iş yerine yanında getirdiğin kitap durup durup seni dürtükleyecek. Elektronik fişlerin delinmesi mi olur, bir mutfak fırını mı, bir buldozerin kumanda kolları mı, ameliyat masasında bağırsakları deşilmiş yatan bir hasta mı olur, asıl dikkatini vermen gereken şeyden her defasında birkaç saniye çaldırtacaktır sana. Yani sabırsızlığı bırakıp kitabı evde açmak üzere beklemek senin için daha iyi olacak. Şimdi, evet, Artık odandasın. Sakin. Kitabın birinci sayfasını açıyorsun. Hayır, son sayfasını. İlkin ne uzunlukta olduğunu görmek istiyorsun. Çok uzun değil Allah'tan. Bugün uzun romanlar yazmak belki de bir çelişki. Zamanın boyutu diye bir şey kalmadı. Parçalandı. Ancak her biri kendi eğrisi üzerinde uzaklaşıp yok olan zaman parçacıkları içinde düşünüp sevebiliyoruz. Zamanın sürekliliği, zamanın durdurulmuş görünmediği, henüz havaya uçmuş görünmediği dönemin romanlarında kaldı. En çok 100 yıl sürmüş bir dönemin romanlarında. Elindeki kitabı çeviriyorsun. Arka kapaktaki yazıları gözden geçiriyorsun. Pek fazla bir şey söylemeyen yuvarlak cümleler. Böylesi daha iyi. Kitabın kendisinin doğrudan doğruya iletmesi gereken, senin kendinin kitaptan çıkarman gereken, zayıf ya da zengin, iletiyi boş boğazca ilan eden bir açıklama yok. Kuşkusuz kitabın çevresinde böyle dönüp dolaşmak, içini okumadan önce yanını yöresini okumak da yeni bir kitabın hazzının bir parçasıdır ama bütün ön hazlar gibi eylemin yapılışının, yani kitabın okunuşunun daha önemli hazzına seni götürecek bir lokomotif olmasını istiyorsan, bırak süreceği kadar sürsün. İşte artık tamam. İlk sayfanın ilk satırlarına saldırmaya hazırsın. Onu öteki yazarlardan ayıran değiş biçimini tanımak için paçaları sıvıyorsun. Hayır, tanıyamadın. Ama şimdi düşünüyorsun da kim dedi bu yazarın tanınabilir bir anlatış biçimi olduğunu? Tam tersine, her kitapta büyük değişiklikler gösteren bir yazar olarak tanınıyor. Onun o olduğunu da işte bu değişikliklerden tanırsın. Ama bu kitabın ötekilerle hiçbir ilişkisi yok görünüyor. Hiç değilse senin anımsayabildiğin kadarıyla. Düş kırıklığına mı uğradın? Dur bakalım. Belki başlangıçta biraz şaşalarsın. Tıpkı adını belli bir yüzle birleştirdiğin bir kişi ortaya çıktığında, onun görünen yüz çizgilerini kafandakilerle bağdaştırmaya çalışıp da beceremediğin zaman şaşırdığın gibi. Ama o zaman okumayı sürdürür ve yazardan beklentilerin bir yana kitabın gene de okunabilir olduğunu anlarsın. Merakını uyandıran şey kitabın kendisidir. Aslında şöyle sakin sakin düşünürsen böyle olmasını yeğlersin. Bir şeyle karşılaşıp onun ne olduğunu pek bilmemeyi. Bir kış gecesi eğer bir yolcu. Roman bir tren istasyonunda başlıyor. Bir lokomotif solumakta. Bir pistondan çıkan buhar kitabın bölüm başını kapatıyor. Bir duman bulutu da birinci paragrafın bir bölümünü gizlemekte. İstasyonun kokusunun içinden istasyon kahvehanesinin kokusu bir esinti gibi geçiyor. Puslu camdan bakan biri var. Barın camlı kapısını açıyor. İçeride her şey puslu. Sanki miyop gözlerle ya da kömür tozu kaçmış gözlerle bakıyormuşsun gibi. Kitabın yaprakları eski bir trenin pencereleri gibi dumanlı. Duman bulutu cümlelerin üstünde duruyor. Yağmurlu bir akşam adam kahvehaneye giriyor. Islak paltosunun düğmelerini çözüyor. Bir buhar bulutu sarıyor her yanını. Yağmurda göz alabildiğince parlayan rayların üzerinde bir düdük sesi giderek uzaklaşıyor. Yaşlı tezgahtarın sanki sinyal birliği gibi basınç verdiği kahve makinesinden lokomotifinkine benzer bir ıslık sesiyle buhar bulutu çıkıyor. Ya da hiç değilse masada kağıt oynayanların yelpaze gibi açılmış kartlarını göğüslerini kapatıp boyunları, omuzları ve iskemleleriyle üçlü bir dönüş yaparak yeni gelene bakışlarını... O sırada tezgahtaki müşterilerin küçük kahve fincanlarını kaldırıp kahvenin yüzeyini, gözler ve dudaklar yarı kapalı, üfleyişlerini ya da dökmemeye aşırı özen göstererek kuplu bira bardaklarından taşan köpükleri emer gibi içişlerini ikinci paragraftaki cümle dizisinden çıkıyor bunlar. Kedi sırtını kamburlaştırıyor, kasiyer yazar kasayı kapatıyor, trink ediyor kasa. Bütün bu ipuçları birleşince bize burasının hemen herkesin fark edildiği küçük bir taşra istasyonu olduğunu söylüyor. İstasyonlar hep birbirlerine benzer. Işıkların kendi bulanık halelerinin ötesini aydınlatamaması önemli değildir. Bütün trenler gittikten sonra bile hala oyalanan trenin kokusuyla, istasyonların son tren gittikten sonraki özel kokusuyla burası senin ezbere bildiğin bir yer. İstasyonun ışığı gibi okumakta olduğun cümleler de karanlığın ve sis perdesinin içinden aydınlığa çıkacak şeyleri göstermekten çok silip yok etme işini yüklenmişe benziyor. Bu istasyona bu gece hayatımda ilk kez adım atıyorum. Ve sanki hayatım hep bu kahvehaneye girip çıkmakla, sahanlığın kokusundan tuvaletlerdeki ıslak talaş kokusuna geçmekle geçmiş gibime geliyor. Her şey beklemenin kokusu olan tek bir kokunun içinde birleşti. Aradığınız numaradan hiç ses soluk çıkmadığı için jetonlarınızı geri almaktan başka yapılacak bir şeyin olmadığı zamanlardaki telefon kulübelerinin kokusu gibi. İstasyon kahvehanesi ile telefon kulübesi arasında gidip gelen adam benim. Ya da daha doğrusu şu, O adama ben denir ve sen o adamla ilgili bundan başka hiçbir şey bilmiyorsun. Tıpkı bu istasyona istasyon denmesi, bu istasyonun ötesinde de uzak bir kentin karanlık bir odasında çalan telefonun yanıtlanmayan sesi dışında hiçbir şeyin olmaması gibi. Telefonun almacını yerine koyup metal boğazdan aşağı jetonların şangır şungur boşalmasını bekliyorum. Gene camlı kapıyı itip açıyorum. Bir buhar bulutunun içinde kurumak üzere üst üste yığılmış fincanlara yöneliyorum. İstasyon kahvehanelerindeki espresso makinelerinin lokomotiflerle akrabalıkları olduğu apaçık ortada. Geçmişin ve bugünün espresso makineleri ile geçmişin ve bugünün lokomotifleri ve buharlıları arasında boşuna gelip gidip geri dönüp yeniden gidiyorum. Bütün istasyonların şaşmamacasına kurdukları bir tuzağın, o zaman dışı tuzağın içine düşmüş durumdayım. Tren hatları elektrikli olalı kaç yıl geçti. Ama istasyonların havasında hala bir kömür tozu bulutu gezinip duruyor. Trenlerden, istasyonlardan söz eden bir romanın da bu duman kokusunu iletmemesi düşünülemez. Şu anda okudukların iki sayfayı buldu. Artık bu istasyonun trenle geldiğim bu istasyonun geçmişe mi yoksa günümüze mi ait olduğunu açıkça söylemenin zamanı gelmiştir. Oysa cümleler aynı kapalılık ve grilik içinde en küçük orta paydaya indirgenmiş hiçbir yere ait olmayan bir deneyim dünyasında sürüp gidiyorlar. Aman dikkat! Kuşkusuz bu seni öykünün içine çekmenin, hiç çaktırmadan derdest etmenin bir yolu, bir tuzak. Ya da belki yazar hala kararını veremedi. Orasını sorarsan zaten sen okur da en çok ne okumak istediğine henüz karar veremedin. Eskiye, yitik zamanlara, yitik yerlere dönme duygusu verecek eski bir istasyona mı varmak istiyorsun? Yoksa içinde yaşamanın bir zevk olduğuna inanılan bugünün dünyasında olma duygusu verecek bir ışık ve ses evrenine dalmak mı? Şu kahvehaneyi ya da öteki türlü dendiği gibi istasyon büfesini, belki salt benim yakınsak kızarık gözlerim böyle karanlık ve buğulu görüyordur. Burası şimşek rengindeki cam tüplerden yayılan, her köşeyi, her aralığı aydınlatacak biçimde aynalardan yansıyan bir ışığa gömülü de olabilir. O gölgesiz mekan, sessizlik celladı titreşimli bir makineden avaz avaz yayılan müzikle dolup taşmış da olabilir. Orada at yarışlarını, insan avını yansılayan bütün elektrikli makineler çalışıyor, diklemesine akan hava kabarcıklarıyla çılgınca oynayan tropikal balıkların akvaryumunun ve bir televizyonun saydamlığında renkli gölgeler yüzüyor da olabilir. Benim kolumda biraz yıpranmış ve şişkince bir evrak çantası taşımak yerine küçük tekerleklerle donatılmış, katlanabilir, krom bir çubuk yardımıyla yönetilebilen dört köşe plastik bir bavulu itiyor olabilir. Sen, okur, benim bakışlarımın orada, peronda eski bir istasyonun yuvarlak saatinin baltalı mızrak gibi çatallı kollarına çakıldığını, o kolları geri çevirmek, yuvarlak tapınaklarında cansız yatan geçmiş saatlerin mezarlığı üzerinden geriye döndürmek için boşuna çabaladığımı sandın. Ama saatin numaralarının dikdörtgen pencerelerinden dışarıyı gözetlemediğini, her bir dakikanın bir giyotin bıçağı gibi tak tak üzerine düşmediğini kim söyleyebilir? Böyle de olsa sonuç pek değişmez. Parlak ve akışkan bir dünyaya yaklaşırken bile tekerlekli bavulun tüy gibi hafif kolunu tutan elim, sanki o bagaj benim için hiç hoşa gitmeyen bir yükmüş gibi gizli bir istememezlik anıtımı taşıyacaktır. Benim için yolunda gitmeyen bir şeyler olsa gerekir. Bir yanlış anlama, bir gecikme, aktarma yapılacak treni kaçırma. Belki de buraya varınca birisiyle buluşmam gerekiyordu. Kaybetmekten korktuğum için midir, bir an önce kurtulmak istediğim için midir, nedir? Beni böylesine tedirgin eder görünen şu bavulla ilgili olsa gerek. Şurası kesin ki bu öyle sıradan bir bagaj değil. Emanette bırakabileceğim ya da bekleme salonunda unutmuş gibi yapabileceğim bir şey.